Mr. Karahan, you are the only American from Turkish.
Texas'taki Harris ilinde Türk kökenli tek hakimsiniz. Bizlere biraz geçmişinizden bahsedebilir misiniz?
Texas'ın en büyük ilçesinde bulunan mahkemelerden birinin hakimiyim. Ekim 2002'de seçildim ve Ocak 2003'te göreve geldim. 1979'da Houston'a geldiğimde kimseyi tanımıyordum. Türkçe soyadıyla aday oldum ve kazandım. Bu da büyük bir başarı. Türk kökenli biri olarak Amerika'da seçimle kamu görevine gelen ilk kişiyim. Texas'taki Türk konsolosu göreve başlamadan önce yemin törenime katılıp, bunu bana söyleyene kadar durumun farkında bile değildim. Babam 1948 yılında cebinde $20'la Amerika'ya göç etti. Eğitimi yoktu, orta birden terkti. Para kazanabilmek için bazen iki, bazen üç işte bile çalıştı. Tampa, Florida'da bir iş yeri kurdu ve yavaş yavaş büyüttü. Eğitimi olmadığı için kız kardeşimin ve benim eğitimime büyük önem verdi. Ben iyi bir öğrenciydim, notlarım çok iyiydi. Her öğrencinin akademi dışında ilgi duyduğu bir alan vardır. Mesela spor gibi. Benim ilgi alanım müzikti. Annem evlenmeden önce profesyonel bir müzisyendi. O nedenle evde müzikle iç içeydik. Şarkı söyleyip gitar çalmaya başladım. Lisede bir grubumuz vardı. Farklı yerlerde çalıyorduk. Ayrıca lisenin korosundaydım. Amerikan futbolu maçlarında milli marşı sürekli bana söyletirlerdi. Okuldaki en yetenekli öğrenci seçildim. Müzikteki bu başarılarım nedeniyle bu alanda eğitim almam gerektiğini düşündüm ve üniversitede müzik eğitimi aldım. Müzik derslerinin yanı sıra ekonomi dersi de alıyordum. Bir iki ders derken müziğin bana kariyer olarak bir gelecek sağlayamayacağını düşünmeye başladım. O sıralarda bir müzikalde görev alan bir hukuk profesörü bana hukuk alanına yönelmemi tavsiye etti. Babam müzik eğitimim konusunda zaten bir hayli endişeliydi. Hukuk fakültesine gideceğimi duyunca
baba bayıldı. He was like, "Oh my gosh, it's so good."
İnsanlar sizin müzik geçmişiniz olduğunu öğrendiğinde ne tür tepkiler alıyorsunuz?
Hukukçular genelde beni şarkı söyleyen hakim olarak biliyor. Halkın katıldığı farklı organizasyonlarda Amerikan Milli Marşı'nı okumak için her sene davetler alıyorum. Benim için eğlenceli ve onur verici bir durum. Milli Marşı söylemesi zor ama ben büyük bir zevkle yapıyorum. Müzikle olan bağlarımı taze tutmamı sağlıyor diyebilirim.
Türkçe müzikle uğraşıyor musunuz?
Hayır ama ud çalmayı öğrenmek istiyorum. Evde bir zurnam var. Arada bir çalmaya çalışıyorum. Komşularım zurnayı duyunca ürküyorlar.
İlgi duyduğunuz Türk müzisyen ya da müzik türü var mı?
Münir Nurettin Selçuk hayranıyım. Sesini, üslubunu çok beğeniyorum. Müziği hissederek söylüyor. Bu da beni çok etkiliyor.
Gördüğüm kadarıyla sadece müziğe değil tiyatroya da ilginiz var. Houston Barosu'nun Hayır Amaçlı Halk Tiyatrosu'nun kurucularındansınız ve bu tiyatroda sergilenen birçok oyunda yer aldığınızı öğrendim.
Evet, Halk Tiyatrosu'nu 1989 yılında başlattık. Houston'da çocuklara yönelik farklı hayır kurumlarına ve madde bağımlılarına yardımcı olmak amacıyla kurduk. O zamandan bu yana $500,000 üzerinde bağış topladık. Artık tiyatroyu bıraktım çünkü çok yoğun bir çalışma düzenim var.
Sizin için tiyatroda rol almak mı yoksa şarkı söylemek mi daha zor?
Rol almak, çünkü şarkı söylemeye daha önceden başladım. Hiç tiyatro dersi almadım, kendi kendime öğrendim.
Anlattığınız kadarıyla sanatı ve kültürü seviyor, değer veriyorsunuz. Ailede de sanata ilgi olduğunu, annenizin profesyonel caz müzisyeni olduğunu söylediniz. Babanızın müziğe ve sanata ilgisi var mıydı?
Hayır, tamamıyla annemden geliyor.
Türkçeniz nasıl? Türkiye'yi ne sıklıkla ziyaret edebiliyorsunuz?
Çok kötü, idare edecek kadar az biliyorum. Evimdeki bilgisayarımda Türkçe dil öğrenme programım var. Seçim kampanyam bittikten sonra daha fazla üzerine düşüp öğreneceğim. Amacım babamı kaybetmeden kendisiyle Türkçe sohbet edebilmek.
Görev yaptığınız bölgeyi tam olarak bilmiyorum ama Texas Türklerin yoğun olduğu eyaletlerden biri. Türk-Amerikan toplumuyla yakın mısınız?
Yakınım. Burada Türk-Amerikan Derneğimizin yanı sıra Türk-Amerikan Ticaret Odası ve benzeri dernek ve kurumlar var. Faaliyetlerine sürekli devam ediyorum. Örneğin Ramazan'da iftarlarına katıldım. Programım çok yoğun olduğu için hepsine katılamıyorum ama fırsat buldukça gidiyorum. Her yıl yapılan bir Türk festivalimiz var. Festivalde görev alamasam da her yıl bağışta bulunuyorum.
Festivalde müzikle ilgileniyor musunuz?
Hayır, bir gün bir Türkçe şarkı öğrenip herkesi şaşırtacağım.
Türk-Amerikan diasporası hakkındaki düşünceleriniz ne? Sizin gibi Türk kökenli hakimler görebilmemiz ya da iki toplumu da ilgilendiren konuların etkili bir şekilde değerlendirilebilmesi için neler yapılması gerekiyor?
Siyasi olarak daha faal olunması ve bunun için iki partiye eşit önem verilerek yapılması gerekiyor. Gözlemlediğim kadarıyla Türkler genelde Cumhuriyetçi Parti'den çok Demokrat Parti'ye yöneliyor. Türkler Cumhuriyetçi Parti'den çekinmemeli. Siyasi olarak ne kadar faal olursa, siyasette daha fazla söz sahibi olurlar. Aynı zamanda siyasi seçim komitelerine maddi destekte bulunabilirler. Biliyorsun kongrede bir Türk dostluk grubu var. Teksaslı kongre üyelerinin bu gruba üye olduğunu zannediyorum. Bu da çok güzel bir gelişme. Bu kongre üyeleri özellikle Ermeni konusunda Türkiye'yi savundu. Bu bile Türklerin siyasi alanda faal olduklarında neler yapabileceklerinin bir göstergesi. Benim başarımın sırrı insanlarla irtibat kurmam. Houston'a ilk geldiğim günden bu yana herkesin irtibat bilgisini tuttum. Onlarla irtibatı kesmedim. Zamanla ilişkilerimi geliştirdim ve seçimlerde aday olma zamanı geldiğinde bunu kullandım. Seçimlerde aday olduğu halde başarılı olmayan Türkler olduğunu duyuyorum. Bence isimler çok önemli. Örneğin soy ismim Karahan. Telaffuzundan ötürü İrlanda kökenli gibi algılanıyor. Bence bu seçimimde önemli bir rol oynadı. Örneğin soy isminiz sahip oldu olsaydı seçilmeniz biraz daha zor olabilirdi. Markalaşma çok önemli. Herkes ismini değiştirmeli demiyorum ama siyasete girecekseniz belki bu gerekli olabilir.
Evet, bu bahsettiğiniz biraz da Yunan yoğurdu mu yoksa Türk yoğurdu mu diye tartışılan Çobani adı verilen yoğurt markasına benziyor aslında. Sahibi Yunan yoğurdu olarak tanıtılmasının sebebini daha iyi tanındığı ve hali hazırda pazar payı olduğu için seçtiğini belirtmişti.
Yoğurtlar hakkında bilgisi olan biri, Türk yoğurdunun en iyi yoğurt olduğunu bilir. Yoğurt yapmayı babamdan öğrendim. Hazır yoğurt almam. Yoğurdumu evde kendim yaparım. Ayrıca 3 bant bilardo oynuyorum. 1,5 sene önce Antalya'ya gittiğimde başlamıştım. Bir Amerikalının 3 bant oynamasını çok ilginç bulmuşlardı.
Evet, hakkınızda araştırma yaparken bir bilardo turnuvasına sponsor olduğunuzu da okudum.
Vietnamlılar toplumu arasında yapmıştım, evet. Bilardoyu seviyorum. Çok rahatlatıcı ve golf oynamaktan daha az zaman alıyor.
Biraz da profesyonel hayatınızdan konuşmak istiyorum. Genelde hangi davalarla ilgileniyorsunuz?
Cinayet, uyuşturucu, her türlü davaya baktım. 80'li yıllarda çocuk istismarı davalarında komitede yer alacak birini arıyorlardı ve komite üyelerinin tamamı bayandı. Ben de gönüllü oldum. Komiteye girdim. Kötü durumdaki bu çocuklara yardımcı oldum. Bu alanda bayağı başarılıydım. Çocukları istismar eden birçok kişiyi ömür boyu hapse attık. Çocukları istismar eden böyle insanların toplumda yeri yok.
Hazır çocuklardan bahsetmişken, son zamanlarda Orta Amerika'dan gelen yasa dışı göçmen çocuklar sadece Teksas eyaletinde değil, Amerika çapında insani krize neden oldu. Bu konudaki görüşleriniz neler?
Tabii bu çok üzücü bir durum. Uyuşturucu mafyası çocukları kullanıyor gibi görünüyor. Bu sayede gümrük polisini meşgul edip asıl amaçlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Buna bir son vermemiz gerekiyor. Elbette buraya gelen çocuklarla ilgilenilmesi gerekiyor. Belki yetkililerin Orta Amerika'daki ülkelerin liderleriyle bir araya gelip buna nasıl bir son verilmesi gerektiğinin konuşulması gerekiyor. Bazı liderler bu konuda görüşmek için Washington'a geldi zaten.
Öncelikle bulunduğunuz eyalette sonra da Amerika'da öne çıkan suçlar neler?
Benim çalıştığım mahkemeden örnek verirsem, uyuşturucu suçu en birinci sırada. Bunu alkollü araç kullanma, hırsızlık ve aile içi şiddet izliyor. Çocuklarımızı özellikle uyuşturucular konusunda bilinçlendirmemiz gerek. Bu da eğitimle olacak bir şey. Uyuşturucu kullanan herkese hapse atamazsınız. O zaman hapisler dolar.
Evet, geçenlerde Amerika'nın hapse atılma oranlarında lider olduğu konusunda bir haber vardı. Haberde bunun önemli bir toplumsal problem olduğu ve özel hapishanelerin giderek ticarete dönüştüğünü anlatıyordu.
Evet, öyle görünüyor. Bu ülkede her yerde baş gösteren özel hapishaneler var ve ben de bu konuda endişeleniyorum. Bence iki türlü suçlu tipi var. Biri korktuğumuz suçlular, diğeri de bizi rahatsız edenler. Korktuğumuz suçluları hapse atmamız gerekiyor çünkü topluma zararlılar. İnsanları öldürüp yaralıyorlar. Rahatsız olduğumuz insanları ise tekrar eğitmemiz, rehabilite edip tekrar hayata katılmalarını sağlamamız gerekiyor. Bunun için de toplumun iradesine ve maddi desteğine ihtiyaç var. Eğitimin önemi büyük.
Şüphesiz Türkiye ile karşılaştırıldığında Amerika'daki hukuk sistemi farklı. Türkiye'de hakimler atanıyor, Amerika'da ise siyasetçi gibi seçimle göreve geliyor. Bu da seçilmek için bir takım siyasi yeteneklere sahip olmak gerektiği anlamına geliyor. Çok yakında seçimler düzenlenecek. Seçimde aday olan bir hakim olarak bize bu süreçten ve zorluklardan bahsedebilir misiniz?
Yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı büyük bir ilde görev yapıyorum ve seçime giriyorum. İnsanlarla konuşmak, onları ziyaret etmek çok zaman alan bir şey. Bunları yaparken hakimlik görevimi de yerine getirmem gerekiyor. Seçim kampanyası hakimler için zor bir süreç. Aslında ben bu sistemin değişmesinden yanayım. Hakimin cumhuriyetçi ya da demokrat, siyasi partiyle bir bağı olmaması gerekir. Teksas'ta bir hakimin seçilmesi için siyasi bir partiden aday olması gerekiyor. Bazı eyaletlerde bu böyle değil. Belki Teksas'ta da gelecekte böyle olur ama yakın zamanda böyle bir şey olacağını zannetmiyorum.
Bu Amerika çapında geçerli bir durum, öyle değil mi?
Hayır, değil. Hakimlerin atandığı birçok eyalet var. Bu eyaletlerde her 4 senede bir yapılan, görevde tutma adı verilen seçimler var. Örneğin bir hakim atandıktan sonra akli dengesini yitirirse, bu seçimler sayesinde halk o hakimi görevinden alabilir. Bu şekilde sistem devam eder.
Türk kökenli bir hakim olarak genç Türk Amerikalılara mesajınız ne?
Çok basit. Her seçeneği çok iyi değerlendirin. Çünkü her seçeneğin bir sonucu var. Eğer iyi seçimler yaparsanız başarılı olma oranınızı artırırsınız. Eğer kötü seçimler yaparsanız başarısız olma oranınızı artırırsınız. O nedenle seçim yapmak çok önemli. Sürekli kendinize bu yaptığım doğru bir seçim mi sorusunu sormanız gerek. Eğer yardıma ihtiyacınız olursa, sizden daha tecrübeli olan insanlardan yardım istemekten çekinmeyin.
Çocuğunuz var mı?
20 yaşında bir oğlum var. Hukukla ya da müzikle ilgilenmiyor. İlgi alanı daha çok mekanik konularda, mühendislikte. Hukuk alanı şu anda gelişmiyor, geriliyor. Birçok hukuk bürosu ya kapanıyor ya da çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalıyor. Eskisi kadar duruşma yapılmıyor. Mahkemeye gitmek masraflı. Mühendislik, çevre, enerji ve sağlık alanları gelişmekte olan ve gelecek vaat eden alanlar.
Türkiye'deki hukuk öğrencilerinin faydalandığı herhangi bir değişim programı var mı?
Benim gittiğim Güney Teksas Hukuk Fakültesi ile Bahçeşehir Üniversitesi arasında bir program olduğunu biliyorum. Kansas eyaletinde de bu programın parçası olan bir hukuk fakültesi de var. 8-9 sene önce bu değişim programında görev aldım ve Bahçeşehir'de severek ders verdim.
Sayın Ceyhun Karahan, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
Ben de memnun oldum.
Çok teşekkür ederim.
Have a good one.
Nice talking to you.
Yes, sir.